Fahri kainat, sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin, âli ve ashabının, enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, huzurunda bulunduğumuz aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna, bütün ümmeti Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli kardeşlerimiz, hayırlı vakitler olsun. Bugün böyle namaza başladığımız andan itibaren hep Kur'an-ı Kerim'den Resulullah Efendimiz'i dinledik. Evet, kıldığımız namazda iki rekatta değerli hocamız bize hem Tevbe suresinden hem Ahzab suresinden Allah Resulü'nü anlatan ayeti kelimeleri okudu. Evet, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَؤُوفٌ رَح۪يمٌ. Evet, size içinizden gerçekten aziz bir peygambere gelmiştir. Sizin en ufak bir sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir, üzülür. Müminlere karşı da çok merhametlidir. İşte böyle bir peygamberi Allah size gönderdi. Sonra da o peygamberi niye gönderdi size? Diğer ayet-i kerimede لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Şüphesiz o çok müminlere karşı rauf ve rahim olan aziz peygamberin ümmetine çok düşkün olan, onlara en ufak bir sıkıntısı onu çok yoran, üzen peygamberin, elbette ki o peygamberde sizin için en güzel örnekler vardır. Hayatınızın bütün alanlarında Allah model olarak size onu göndermiştir. Evet, namazda iki rekatta bu ayetleri dinledik. Evet, Kur'an-ı Kerim bize, bir önceki dersimizde de sohbetimizde arz etmiştim, Kur'an-ı Kerim bize Resulullah Efendimiz'i anlatıyor. Önceki sohbetimizde arz etmiştim, ona inanacağımızı, itaat etmemiz gerektiğini, ittiba etmemiz gerektiğini, sevmemiz gerektiğini, değil mi? Ondan sonra da ona yardımcı olmamız gerektiğini, ayet-i kerimeler, ona karşı edep takınmamız gerektiğini, sonra da hakemliğine razı olmamız gerektiğini ve devamlı salavatla hem dillerimizle hem kalbimizle onunla ilişkimizi hep diri ve canlı tutmamız gerektiği bize ayet-i kerimelerle sabit. Bugün de kıymetli kardeşlerim, yine Kur'an ayetleri çerçevesinde inşallah bir sohbet arzu ediyorum. Bugünkü konumuzsa yine Cenab-ı Hak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'de doğrudan kendi şahsına muhatap hitaplar yapıyor. Sonra o hitaplar müminlere de yansıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki Yüce Rabbimizin müminler için murad ettiği hayatın her şeyden önce Allah Resulü'nün de tatbik edildiğini görürüz. Allah önce Habibine söylüyor. Habibim sen Kur'an okuyacaksın. Habibim sen teheccüde kalkacaksın. Habibim sen istikamet sahibi olacaksın. Ondan sonra da müminlere o emirler yansıyor ayrıca. Daha doğrusu Kur'an-ı Kerim ayetlerini ve bu ayetlerde yer alan ilahi kuyrukların genel manada ilk muhatabı elbette sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an önce ona iniyor. Hani sadece tebliğ etsen şunları insanlara değil. Ey Peygamber, önce sana emrediyoruz. Kur'an'ı okuyacaksın. Bunları madde madde sayarım inşallah biraz sonra. Sonra da hocamız diğer okuduğu iki ayeti kerime Ali İmran suresinde yine Allah Teala'nın bizlere nasıl bir ikram olduğu belirtiliyor. A'raf suresinde de yine o peygamberin vasıflarından bahsediliyor. Evet, Ali İmran suresinde Cenab-ı Hak andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kötülüklerden ve inkardan kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Yani peygamberin bize gönderilmesi Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Ya gönderilmeseydi bize peygamber, acaba secdeyi bulur muyduk? Rüküyü anlar mıydık? Daha farklı tezkiyeyi halledebilir miydik kendi başımıza? Allah onun için peygamber göndermiş ki o peygamber bize ayetleri okusun. Sonra bize nasıl tertemiz güzel insanlar olacağımızın yollarını göstersin. Bizi kitapla, hikmetle buluştursun. Allah Teala'nın bu büyük lütfunun farkında olalım. Evet. A'raf suresinde ise özellikle ehli kitaba vasıflar anlatılırken ehli kitap dediğimiz daha önceki dinlerin salikleri Yahudiler ve Hristiyanlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyanlar var ya, onlar uysunlar yani. Niye? Tevrat o peygamberi anlatıyor. İncil o peygamberi anlatıyor. Öyleyse İncil'i okuyanlar, Tevrat'ı okuyanlar gelsinler şimdi o kendi kitaplarında yazılı olan peygambere bir uysunlar. İşte o uyanlar var ya, işte o peygamber onlara iyiliği emreder. Kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri de haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O peygambere inanıp bir, ona saygı gösteren iki, ona yardım eden üç ve onunla birlikte indirilen Kur'an'a uyanlar dört. İşte bu dört sınıf var ya, kurtuluşa erenler onlardır. Kurtuluşun yolu peygambere inanmak, ona saygı göstermek, ona yardım etmek ve onunla birlikte gönderilen Kur'an'a yani nura uymaktır. Değerli kardeşlerim, biraz sonra bu ayeti kerimeleri inşallah sizlerle okuyacağım ama Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde özellikle İncil'de müjdelenen ismi Nebi diye çok güzel bir bahis var. Bunu daha önceki bir sohbetimde okumuştum. Çünkü hatırlarsanız Fetih suresinin sonunda da ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ Allah, onun misali bak Tevrat'ta böyleydi, İncil'de böyle anlatılıyordu. Yani peygamberler, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'yı anlata anlata gelmişler yani. Musa aleyhisselam bunu anlatmış, İsa aleyhisselam bunu anlatmış. Evet ve Allah onu bütün alemlere rahmet olarak göndermiş. Evet. Diyor ki Hazreti Mevlana, İncil'de de Hazreti Mustafa'nın Seyyidül Mürselin olan o Bahri Safa'nın vasfı vardı. Nebi-i Ekrem'in İncil'de şekli, şemaili, kazaları, orucu ve iftarı anlatılırdı. Nasara taifesinden bir grup İncil'de o peygamberin nam ve hitabı gelince sevap olsun diye onu öperlerdi. Ya bize peygamberimiz İsa aleyhisselam'a, İsa'ya indirilen bir kitapta bir peygamberinden bahsediyor. Demek ki İsa'dan sonra bir peygamber gelecek. Onun ismi Ahmet. Ayet-i kerimede var ya, ve mübeşşiren bir resulin ye'ti min ba'di ismihi Ahmet. İsa aleyhisselam dedi ki ben sizi benden sonra gelecek bir peygamberle müjdeliyorum. Onun ismi Ahmet'tir. Kur'an bunu bize beyan ediyor. İşte o gün o Nasara taifesi onun adı geldiğinde o da bir peygamber madem diyerek sevap olsun diye onu öperlerdi. Aralarında daha sonra Hristiyanların aralarında fikri fitneler çıkınca bu güruh yani kitaplarında Muhammed Aleyhisselam'ın ismini gördüklerinde ona hitap geldiğini görünce ona hitap edildiğini okuduklarında onu öpenler var ya, daha sonra Hristiyanların girmiş olduğu fitnelerde ve kargaşalıklarda onlar emniyete kaldılar. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan muhabbetlerinden ve saygılarından dolayı. Ahmet ismi şerifinin penahına sığındıkları için başlarına bela olan Yahudi vezir ve Hristiyan beylerinin şerlerinden emin ve mahfuz oldular. Peygamberin ismine sığındıkları için. Onların nesilleri de çoğaldı. Nur-u Ahmedi yar ve yardımcıları oldu. Fakat Hristiyanlardan diğer bir güruhsa Hazreti Ahmet'in ismine hürmet etmezlerdi. Onların aralarında fitneler çıkınca onlar da hor, hakir ve zelil oldular. Çünkü Hristiyanlık aleminde zaman zaman krizler, fitneler çıkmış. Kitabında, İncil'de Ahmet ismini okuyup öpenler o fitnelerde güvende kalmışlar. Ama o isme saygı göstermeyenler başları felaketlerin içine düşmüşler. Evet. Diyor ki sonra Hazreti Mevlana, Hazreti Peygamber'in namı bu suretle yardım ederse, bizzat Nur-u Nebevi'nin nasıl muhafaza buyuracağı düşünülmelidir. Adı bu kadar insana bereketler getirmiş, bir de onun nurunun içine girerseniz, o nura göre hayatınızı aydınlatırsanız, o nurdan ışık alarak hayatı düzeltirseniz, nasıl muhafaza olacağınızı farkına varırsınız. Çünkü ayet-i kerimede وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ. Ey insanlar, peygamber sizin içinizde olduğu müddetçe Allah size azap edici değildir. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ. Yani Kureyş müşriklerine hitap ediliyor bu. Bunun da bu ayetin sebebi şöyle izah ediliyor. Deniyor ki malum Ebrehe Kabe'yi yıkmaya geldi. Allah da Kabe'yi korudu. Kime karşı? Kim için korudu? Müşrikler var orada. Diyorlar ki Allah müşrikleri niye korudu yani Ebrehe'nin baskından? Çünkü orada Resulullah Efendimiz doğmuştur. Resulullah var diye o toplumun içinde Allah müşrikleri korudu yani Ebrehe'nin şerrinden. Hazreti Ahmet'in ismi şerifi böyle müstahkem bir kale gibi olunca o ruhu eminin nasıl olacağı anlaşılmalıdır. Bakacak ve dikkat edecek olursan salihlerin niyazı, abidlerin tazarruğu, cevher-i Muhammedi'nin şu ağlarından, ışıklarından ibarettir. Mesela gayet şeffaf bir elmas bir yerde durur. Onun parıltısı etrafa akseder. Elmas bulunduğu yerden kaldırılıp bir tarafa götürülürse, şuleler, parıltılar da onunla beraber gider. Evet. İşte ümmet içinden bir takım aşıkların niyaz ve tazarruları da Hazreti Peygamber'in dua ve münacatlarına nispetle o elmasın parıltıları gibidir. Herkes ondan aydınlanmakta. Ama sonunda Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir tembihi var kıymetli kardeşlerim. Bugün sohbete bununla başlamak istedim. Pencereden giren ışık evin içinde dolaşır ve yer değiştirir. Çünkü güneş bir burçtan başka bir burca geçer. Pencereden gelen bir ışık güneş ile pencerenin durumuna bağlıdır. Pencere tamamen güneşe doğru olursa oradan girecek ışık muhakkak ki kuvvetli olur. Eğer pencere yan tarafta kalıyorsa ışık da zayıf olur. Hakikat-ı Muhammediye güneşi de böyledir. Oradan aksedecek feyizlerin ışıklar da gönül penceresinin durumuna göredir. Evet, gönül pencereniz Nur-u Muhammediye doğru, pencerenin güneşi açıldığı gibi değil mi? Sabahleyin işte doğuda doğru pencereniz doğuya açılıyorsa oradan olduğu gibi ışık giriyor. Ama öğleden sonra evet, pencere başka tarafta oluyor, güneş başka tarafa geçiyor dünya döndüğü için. O zaman mahrum kalıyor. Dolayısıyla hakikaten çok güzel bir benzetme bu. Evet, hakikat-ı Muhammediye güneşi de tıpkı bir güneş gibidir. Oradan aksedecek feyizlerin ışıkları da gönül penceresinin durumuna göredir. Yani bu hakikat Güneşe yaklaştıkça istifade artar. Uzaklaştıkça da istifade azalır. Evet. Gönül penceremizi Nur-u Muhammediye doğru açarsak elbette ki o gönül hep nurlu kalır. Ama gönül penceremize pancurlar çekersek, evet, güneşe karşı açamazsak o zaman da o ışıklardan ne yazık ki mahrum kalırız. Nefsin her nefeste bir hilesi vardır ki o hilelerin her biri yüzünden yüzlerce firavun, yüzlerce askerleri boğulmuştur. Musa'nın Rabbine ve onun himayesine sığın. Firavunluk edip de iman şerefini kaybetme. Evet. Firavunluk edip de iman şerefini kaybetme. Allah'ın emrine, peygamberin sözüne sıkı sarıl. Ey birader, şu ten Ebu Cehil'inden elini bir kurtar. Evet. Evet. Şu can, şu ten Ebu Cehil'in elinden kurtulmaya bak. Evet. Nefis bir insan için Firavun ve Ebu Cehil gibidir. Ona uyan da Firavun ve Ebu Cehil'e uyanlar gibi ebedi hüsrana uğrar. Ebedi kurtuluş ise Cenab-ı Muhammed Aleyhisselam'a uymaktır. Evet. Ebedi kurtuluş ise Cenab-ı Muhammed Aleyhisselam'a uymaktır. Nefsini onun yoluna uydur da ebedi kurtuluşa er. Biraz önce okuduğum Araf suresindeki ayetin adeta Hazreti Mevlana dilinden bir tefsiri bu. Evet. O peygambere inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden, onunla birlikte indirilen Kur'an'a uyanlar var ya, kurtuluşa erenler onlardır. Ona uymadıkça kurtuluş mümkün değildir. Biraz önce arz ettim değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili 3 ana başlık var. Böyle biraz tefsir dersi gibi olacak yine bugün dersiniz. Birinci başlığı geçen hafta arz etmiştim. Allah Teala müminlerden peygambere karşı neler emrediyor? İkinci başlığımız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi ile olan ve bizzat onun kulluğunu alakadar eden emirler. Yani Kur'an-ı Kerim bize Resulullah Efendimiz'i anlatıyor. Evet. Öncelikle bir takım emirler Resulullah Efendimiz'e doğrudan kendi şahsına hitaben geliyor. İlk muhatap peygamberimiz. Fakat daha sonra da bu emirler müminler için ayrıca tekrarlanıyor. Dolayısıyla müminler için arzu edilen Allah'ın murad ettiği bütün hayat önce Resulullah Efendimiz'in şahsında yaşanıyor. Hani Allah Teala peygamberine sen bunları söyle deyip bırakmıyor. Ey peygamber önce bu emir sana. İnsanlar Kur'an mı okuyacaklar? Onların Kur'an okumasını mı istiyorum ben onların Rabbi olarak? Habibim Kur'an okumaya senden başlayacak. Namaz senden başlayacak. İstikamet senden başlayacak. Tevekkül senden başlayacak. Sen her noktada وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Peygamber size hayatın bütün alanlarında izinden gidilecek bir model olacak. Ona bakacaksınız, onu taklit ederek, ona uyarak yaşayacaksınız. Birinci emir, kardeşlerimiz bunu hazırlamışlar, teşekkür ediyorum kendilerine. Kur'an okumak. İşin başında ve temelinde Kur'an-ı Kerim'i hakkını vererek okumak, ayetleri üzerinde tefekkür etmek, manasını anlamaya çalışmak ve gereğince amel etmek gerekmektedir. Onun için de Cenab-ı Hak peygamberine ilk emir ikra. Ey peygamber sen bir oku hele bakalım önce. Sen bir oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Sonra وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i tane tane hakkını vererek oku. Sonra yine وَتْلُ مَا اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابَ رَبِّكَ Rabbinden sana indirilen kitabın ayetlerini, vahyi çok dikkatli bir şekilde oku ey peygamberim. Bak önce peygambere bu kitabı, sana indirilen kitabı okuyacaksın. Onun için de Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi inen ayetleri sık sık okuyordu. Hatta malum Kıyamet suresinde var. Cenab-ı Hak buyuruyor: "La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bi." Kur'an senin kalbine iniyor. Senin kalbine inmeye başladığı anda da sen onu hemen tekrar etmek istiyorsun unutulmasın diye. Sen dilini oynatma ya Habibim. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'an'ı. Onu biz cem edeceğiz, okuyacağız. Sen bizim okumamızı takip edeceksin. Demek ki Kur'an'ı Rabbimiz önce Habibini okuyor. Habibi de bizleri okumuş. Sonra da diyor ki ey ümmetim bu kitabı okuyun. Bu kitabı okudukça yükseleceksiniz. Evet. Bu kitabı okudukça yükseleceksiniz. Onun için kıymetli kardeşlerim, Resulullah Efendimiz'i böyle bir Mevlid-i Nebevi arefesinde anlamaya, anlatmaya gayret ederken ilk işimiz ona indirilen yüce kitabı doğru okumaya, anlamaya ve onu hayat ölçümüz haline getirmektir. Onun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen burada onun mübarek müjdelerini de okumuş olalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an okumaktan zevk alan kimselerin bu zevki cennette de devam ettireceklerini, Kur'an okudukça da derecelerinin artacağını şöyle ifade ederdi. Demek ki Kur'an-ı Kerim okurken dünyada zevk alanlar cennette de o zevki tekrarlayacaklar. Çünkü zaten cennete vardığımızda kıymetli kardeşlerim inşallah veya cennete varıldığında diyelim daha geniş olarak Kur'an ayetlerini okumaya başlayacağız. Yine Sebe suresinin tefsirinde geçiyor. Cennet ehli altı yerde Allah'a hamd ederler. Sırattan geçerler, hamd ederler. Mizandan geçerler, hamd ederler. Nasıl hamd ederler? Kur'an-ı Kerim'de bildirilen hamd ayetleriyle. Elhamdülillahillezî neccana minel kavmin zalimin derler. Elhamdülillahillezî ezhebe annel hazen derler. Ve en son yemek yediklerinde, cennette her yemek ikram edildiğinde elhamdülillah derler. Onun için bu dünyada, şu dünya hayatında Kur'an-ı Kerim okuyup hamd ederek, şükrederek yaşayanlar aynı hamdlerini ve şükürlerini cennette de tekrarlayacaklar dünyada okudukları ayetlerle. Demek ki dünyada güzel okuyacağız Allah'ın kelamını. İnşallah Rabbimiz ahirette bize tekrar o ayetleri okutacak. Hamd ederek okutacağız yani. Hamd ayetlerini okuyacağız inşallah. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyor ki her zaman Kur'an okuyan kimseye şöyle denecektir. Oku ve yüksel. Dünyada kurallarına tam uyarak tertil ile okuduğun gibi burada da kurallarına tam uyarak tertil ile oku. Hatta farklı rivayetler var bu manada. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i cennet ehline Davut Aleyhisselam okutacak. Onun sesi çok güzel olduğu için dünyada o okurken hani kuşlar, diğer varlıklar onunla beraber tesbih ederler diyor. Dağlar onunla beraber tesbih ederler buyuruluyor. Cenab-ı Hak o peygambere böyle bir güzel sada vermiş ki tesbihatına dağlar katılıyor, kuşlar iştirak ediyor. Cennette de cennet ehli Kur'an-ı Kerim'i Davut Aleyhisselam'dan dinleyecek. Bu rivayetler var. En son Cenab-ı Hak bizatihi kendisi hitap edecek cennet ehline Kur'an'la. Onun için Kur'an ilişkimiz kıymetli kardeşlerim yüzeysel yeni tabirle bir ilişki olmamalı. Kalbi bir ilişki olmalı, hayati bir ilişki olmalı. O bakımdan oku ve yüksel, dünyada kurallarına tam uyarak tertiyle okuduğun gibi burada da kurallarına tam uyarak tertiyle oku denecek. Şüphesiz senin merteben okuduğun ayetin son noktasındadır. Evet, evet. Onun için Cenab-ı Rabbül Alemin Habibine oku diye başlıyor. Müminlere de bu okuyuş nasıl ifade ediliyor? Fatır suresinde innellezine yetlûne kitâballâh ve ekâmussalâh ve enfekû mimmâ razaknâhum sirren ve alâniye ulâike yercûne ticâreten len tebûr. Şüphesiz Allah'ın kitabını güzel bir şekilde tilavet eden, namazını ayakta tutan yani ikame eden, sonra Allah'ın kendisine verdiği rızıklardan gizli ve açık infak edenler var ya, İşte onlar böyle kesintisiz bir ticareti, maddi ve manevi ticareti umabilirler. Ticaret o. Ticaret, gerçek ticaret, gerçek kazanç, Allah'ın kitabını okumak, namazı kılmak ve zekatı vermek. İkinci emir, kıymetli kardeşlerim, birinci emir dedim, okumak. İkincisi, vahye tabi olmak, tevhide inanmak ve onu muhafaza etmek. Kime? Peygamber önce Cenab-ı Hak. اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِل۪ينَ Ey Peygamberim! Rabbinden sana indirilen bu vahye tabi ol. Ne demek? Bu vahiy sana neyi gösteriyorsa o vahyin izinden git. Musa Aleyhisselam'a da Cenab-ı Hak aynı şekilde emrediyor. Tur Dağı'nda فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحَى اِنِّي اَنَ اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي Ey Musa! Biz seni seçtik şimdi. Öyleyse sen şimdi vahye muhatap olacaksın. Aman vahye iyi kulak ver bak. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحَى Sana vahyolunana iyi kulak ver. Ne vahyolundu Musa Aleyhisselam'a? Şüphesiz ben senin Rabbinim, yani ben Allah'ım. Benden başka bir ilah yok. Musa'ya inen vahiy bu. Allah doğrudan doğruya ben Allah'ım kendini takdim ediyor. Ve benden başka bir ilah yok. Öyleyse beni unutmamak için devamlı bana ibadet, namazını kıl. Bütün peygamberlere gelen emirler aşağı yukarı aynı şekilde. Dolayısıyla Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri önce peygamberine emrediyor ki bu vahye kulak ver. Evet, peygamber de az önce arz ettiğin gibi öyle heyecanlı ki vahiy geldiğinde Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Peygamber Aleyhisselam'ın bir gün diyor başım dizinin üzerindeydi. Ondan sonra bir vahiy geldi peygambere ki yani o kadar Resulullah Efendimiz kendini böyle bir ağırlıkta hissetti ki sanki benim başım kopacak zannettim veya onun dizi kopacak zannettim. Evet, vahiy öyle kolay bir şey değil yani. Allah ile Resulü arasında bir sır. Onu başka bir insan yaşamıyor o vahiy. O peygambere o vahiy nasıl geliyor? Ama Cenab-ı Hak Habibine o vahye tabi ol. O vahide sana ne bildiriliyorsa onu yerine getireceksin. Sonra da onun ümmetine ne buyuruluyor? وَاتَّبِعُوا مَا اُنْزَلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size ne indirildiyse bu peygamber vasıtasıyla ona ittiba edeceksiniz. Ona uyacaksınız. Geçen sohbetimde de arz etmiştim. İtaat, tamam ya Rabbi demek. İttiba, gösterildiği şekilde yerine getirmek demek. Bu peygamber size namazı nasıl gösteriyorsa, orucu nasıl gösteriyorsa, zekatı nasıl gösterdiyse, yani kendi kafamıza göre verecek değiliz yani. Onun için Kur'an bize yeter diyen arkadaşların diyelim, bu manada izah edemedikleri bir şey var. Soruyoruz ama zekatı nasıl vereceğiz diyoruz. Zekatı peygamber nasıl tarif ettiyse öyle vereceksin. Namazı nasıl kılacağız diyor. Hangisi? Peygamber nasıl gösterse öyle kılacaksın. Haccı nasıl yapacağız hocam diyoruz. O zaman duruyor. Nasıl kılacağız? Haccı nasıl yapacağız yani? Onun için Resulullah Efendimiz bana bakacaksınız. Hac menasihini benden öğreneceksiniz. Tamam. Onu bir kenara bıraktığınız zaman hac da kalmaz, namaz da kalmaz, oruç da kalmaz, hiçbir şeye kalmaz. Sadece mücerred emirler kalır. Hayatla ilişki kalmaz yani. Onun için ittiba demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den görüldüğü şekilde yapmak demek. Ona uyacağız yani. Ona bakacağız. Cenab-ı Hak da size indirilene tabi olun. Zira azap aniden geliverir. Azap size aniden gelmeden size indirilene tabi olun. Üçüncü husus ne demiştim? Yani birincisi Kur'an'ı okumak. Müminler bizler de okuyacağız. İkinci husus vahye tabi olmak. Peygamber vahye tabi olacak. Bizler de vahye tabi olacağız. Üçüncü husus namaz kılmak. Bakın Kur'an-ı Kerim'de namaz önce yine peygambere emrediliyor. Ekimis salah. Ey peygamber, şu namazı sen bir kıl bakalım. Önce şu namazı sen bir kıl. Sonra sabah namazını hasaten kıl. Zira sabah namazı şahitlidir. Evet. Sonra da fesebbih bihamdi rabbike. Bakın doğrudan peygambere. Rabbini hamd ile tesbih et. Ve secde edenlerden ol peygamberim. Bu emirlerin hepsi insanlık için murad ettiğim bütün emirler önce senin şahsında görülecek. Onun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın bütün alanlarında insanlık için bir model. Aile hayatı için model, ticaret hayatı için model, muallimleri için model, öğretmiş sahabasını, talebeleri için model, Cebrail'in önünde diz çökmüş, vahyi dinlemiş. Değil mi? Hayatın diğer alanlarında da Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynı şekilde model. Özellikle de Cenab-ı Hak o namaza engel olana asla itaat etme, sen secde et, Rabbine yaklaş. Kıymetli kardeşlerim, namaz kılmamak hakikaten bir mümin için büyük bir eksiklik, hatta büyük bir suçtur. Ama bundan daha büyük bir suç var, o nedir biliyor musunuz? Namaza engel olmak. Cenab-ı Hak özellikle de namaza engel olanı gördün mü diyor. Bakın, namaz kılamayan diyeyim, hadi kılmayan demeyin de Müslümana yakışmaz yani. Namaz kılamayan, nefsinin tersiyle, cahilliğiyle, başka sebeplerle kılamayan insan elbette ki Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı gelmiş oluyor. Allah bir şey yap diyor, yapmıyor. Ama ondan daha büyük bir suç var. O da namaz kılana engellemek. Öyle bir kul o zaman daha cüret ediyor yani. Hem kendisi kılmıyor, bir de kılanı engel oluyor. Onun için bu ilk inen sure Alak suresinde namaz kılanı engelleyeni sen Habibim gördün mü? Biz onun o yalancı penceminden yakalayacağız. لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاسِيَةِ نَاسِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ Onun yalancı, sahtekar alnından, penceminden yakalayacağız. O kimi çağıracaksa çağırsın o zaman azaptan kurtulmak için. Ben sana namaz kıldırmam diyor ya. Allah Allah. Ya bu kulun yani ağzından çıkacak bir söz mü bu yani? Veya namaz kılamazsın diyor. Allah Allah ya. Bir kul olarak yani insan nasıl söyler böyle bir şeyi? Değil mi? Cenab-ı Hak da buyuruyor ki o namaz kılanın penceminden biz yakalayacağız. Semali zebanimizle çağıracağız. O kimi çağıracaksa çağırsın o zaman. Senetü zebaniye. Fel ad unadiye, feliyed unadiye, senet o zebaniye. O kimi çağıracaksa çağırsın, kendisine yardım edecek. Biz de zebanimize çağırırız. Onun için sakın Habibim sen ona itaat etme. Sen secde et ve Rabbine yaklaş. Onun için de Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu andır. Niye kıymetli kardeşlerim? Özellikle bunun fiziki tarafını da izah etmiş olalım. Çünkü insan ayaktayken gözü sağa sola takılabilir. Bir düşman gelecek olsa namazını bozup hemen kendini koruyabilir. Ama secdeye kapandığınızda artık ne bileyim küçük bir çocuk bile gelip üstünüze bir kaynar su dökse kendinizi koruyamazsınız, farkında olmazsınız. Alnınız yere değmiş, burnunuz yere değmiş, elleriniz yere kapaklanmış, diziniz yerde, ayaklarınız yerde. Değil mi? Yedi uzunuzla beraber inebildiğiniz son noktaya inmişsiniz. Ama indiğiniz yerde de Allah'a en yakınsınız. Onun için Cenab-ı Hak secdelerin farkında olmayı bizlere nasip etsin kıymetli kardeşlerim. Secdelerimiz bizi Cenab-ı Hakk'a daha çok yaklaştırsın. Dolayısıyla da Efendimiz'e doğrudan bu secde emri geliyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da özellikle de sahabilerini bu noktada çok da teşvikkar müjdeler veriyor. Mesela Rebia bin Ka'b radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resul-i Ekrem Efendimiz'in kapısında geceler ona abdest suyunu hazırlar, ihtiyacı olan şeyleri getirirdim. Gece bir müddet Semi Allahu limen hamide, bir müddetse Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğini duyardım. Bir gün Allah Resulü benim bu hizmetlerimi görünce benden bir dileğin var mı? İste dedi. Sahabe ne ister peki? Dedim ki ya Resulallah cennette seninle beraber olmayı isterim. Yani sahabe ne isteyecek yani evim yok bana ev bulun. Evleneceğim beni evlendirin demiyor mübarekler. Tek dertleri var Resulullah Efendimizle dünyada ahirette beraber olmak. Evet tek dertleri bu. Hatta Nesibe Hatun vardır hani biraz konuyu açmış olayım. Uhud'da Resulullah Efendimiz buyuruyor ki ne zaman önüme baksam önümde Nesibe'yi gördüm. Kalkanla beni koruyordu. Akşam olunca buyurmuş ki ey Nesibe bugün birçok erkekten sen çok daha fazla hizmet ettin. Bir arzun var mı senin? Ya Resulallah dünyaya ait hiçbir arzum yok. Bir arzum var ahirette size yakın olmak. Hepsinin arzusu bu. Bizim de arzumuz bu olmalı. Evet. Dünyada ona uyarak hem kalben hem fiilen hem halen onunla beraber olmak inşallah o beraberliği vesile ederek de ahirette hani ben sizi havuzumun başında bekliyorum diyen Efendimizin havuzunda onunla beraber olmak. Bu sahabi de, bu aziz sahabi de demiş ki ya Resulallah benim başka bir isteğim yok. Cennette sadece seninle beraber olmayı isterim. Peki başka bir şey istesen olmaz mı? Demiş Resulullah Efendimiz. Yok ya Resulallah. Dileğim bir tane ancak bu. Bunun üzerine Allah Resulü evet öyleyse çokça secde ederek kendin için bana yardımcı ol. Sen çok secde et. Ben de sana dua edeyim. Ahirette seninle beraber olalım. Evet. İnşallah secdelerimiz kıymetli kardeşlerim hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmamıza hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e beraberliğe vesile olacak secdeler olsun. Sübhane Rabbiyel Ala derken ne dediğimizin farkında olalım inşallah. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat derken ne söylediğimizin farkında olalım. Geçen derste de arz etmiştim. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullah derken hakikaten Resulullah'a selam verdiğimizi hissederek verelim. Yani bir metni okuyoruz, bir duayı okuyoruz değil sadece. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Sonra da üzerimize bir ilahi selamın geldiğini Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyerek de o selamı tekrar kendi üzerimize celbedelim inşallah. Yani kulluğu ciddiye alalım kıymetli kardeşlerim. Zevk haline getirelim. Resulullah Efendimiz imanın zevkinden bahsediyor, tadından bahsediyor bak. Halavetül iman diye bir tabiri var Peygamber Efendimiz. İmanın tadı diyor. Evet o imanın tadı da birinci maddesi en yekûne Allahu ve Resûlühü ehabbü ileyhi mimmâ sivâhu. Allah ve Resulü kendisine onların dışındaki her şeyden daha sevimli olacak. Evet. İmanın tadını bulmak, Allah ve Resulünü bütün sevgilerinden ayrı olarak sevmek yani. Onların sevgisi önüne bir şey geçmeyecek yani. Ayette sıralandığı gibi ne varsa dünyaya ait onlar bir tarafa, Allah ve Resulüne olan muhabbet bir tarafa. Peki muhabbet ne? Deniliyor ki muhabbet muvafakatı gerektirir. Muhabbetin olduğu yerde muhalefet olmaz. Evet. Muhabbet varsa muvafakat vardır. Yani muhabbet uymaktır. Muhabbet karşı gelmek değildir. Karşı görüş ileri sürmek değildir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah peygamberine hamd etmeyi, secde etmeyi emrederken müminlere de aynı şekilde namazı kılın, zekatı verin, وَرْكَعُوْمَ اَرْرَاكِئِينَ rükû edenlerle beraber siz de rükû edin. Demek ki orada da Cenab-ı Hak bize cemaati teşvik ediyor. Rükûlar beraberlik içinde olsun. Ne kadar çok insan aynı anda rükûdaysa o kadar elbette ki ayrı bir bereket olacak. Dördüncü maddemiz kıymetli kardeşler, teheccüd namazı kılmak ve geceleri ihya etmek. Bu da Resulullah Efendimiz'e farzdı. Önce Resulullah Efendimiz'e farzdı. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ اَسَا اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Evet. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak namaz kıl ki bu namaz vesilesiyle Rabbin sana makam-ı mahmudu ikram etsin ve yücelsin. Yani Allah Resulü'nün bizatihi hayatında yaşanmayan hiçbir şey bu ümmete emredilmedi. Her şey önce onun hayatında yaşandı. İşte böyle bir peygamber önünüze bakın. Namazıyla, tesbihiyle, kıraatıyla, rükûsuyla, teheccüdüyle önünüzde bir model peygamber var. Ey müminler, o bir insan. Siz de o insan gibi Kur'an'ı okuyun, namazınızı kılın, zekatınızı verin, teheccüdünüze kalkın. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetine Allah'ın sevdiği kul olabilmeleri için teheccüd namazına devam etmelerini tavsiye buyurmuş. Bu tavsiyelerinden biri şöyle: aman gece kalkmaya gayret edin. Çünkü o sizden önceki salih kimselerin adeti, Allah'a da yakınlık vesilesidir. Bu ibadet günahlardan alıkor, hatalara kefaret olur, bedenden de dertleri giderir. Bedenin sıhhati de teheccüde bağlı. Hakikaten insanın o saatte kalkması ayrıca bir sıhhattir. Ve yine burada bir hadis-i şerifi bununla ilgili, sonra da ayet-i kerimeyi okuyacağım müminleri ilgilendiren. Şu hadis-i şerif gerçekten bize bugün çok önemli bir hatırlatmada bulunuyor. Efendimiz buyuruyor ki, biriniz uyuyunca şeytan ensesine 3 düğüm atar. Her birinde düğüm yerine eliyle vurarak üzerine uzun bir gece var, yat uyu der. Yani her düğümü yaparken. İnsan uyanır, Allah'ı zikrederse bir düğüm çözülür. Onun için Resulullah Efendimiz uyandığında ilk sözü Elhamdülillahillezî ahyâna bâdemâ emâtenâ. Öldükten sonra bizi dirilten Allah'a hamdolsun diyordu. Yani uyandığı zaman ki Resulullah Efendimiz benim gözlerim kapanır ama kalbim uyumaz diyordu. Evet, gözlerim kapanır sadece. Fakat gözü açılınca da ilk sözü, hani bizler gözümüz açınca herhalde bir başucumuzdaki telefona bakıyoruz ne var ne yok diye maalesef. Ama Allah'ın Resulü önce Allah'a hamd ediyor. Evet. Hatta test yapmışlar yani. Diyorlar ki telefon bağlılığını oradan ölçelim. En son yatarken telefona bakıyorsan, bir de kalktığında telefona bakıyorsan doktora git, sen telefon bağımlısı olmuşsun. Evet. Günümüzün iptilaları bunlar maalesef. Onun için insan uyanır uyanmaz hemen Allah'ı zikrederse düğümün birisi çözülür. Ama daha 2 düğüm var. Bitmedi yani. Sonra abdest alacak olursa 1 düğüm daha çözülür. Abdest 1 düğümü daha çözer. Namaz kılarsa bütün düğümler çözülür ve böylece canlı ve hoş bir durumda sabaha erer. Aksi halde içi kararmış, uyuşuk bir halde sabahlar. Evet, düğümler çözülmeden kalkmış olursun sabahleyin. Düğümleri çözmenin yolu sabah namazından evvel kalkmak. Teheccüde kalkarsak çok daha büyük ecir var. Ama her zaman söylüyorum, sabah namazına kalkmamak için bir geçerli mazeret yok. Var mı hocam bir mazeret? 2 tane mazeret var. Geçerli. Birincisi, gece insanın bayılmış olması. Teklif kalkıyor çünkü o zaman. Doktorlar uyandıramıyor artık. Bayılmışsın yani. Kalp krizi geçirmişsin, başka bir şey olmuş. İkinci de Allah korusun gece aklını kaybetmişsin. Teklif akla olduğu için bunun dışında başka bir mazeret yok kıymetli arkadaşlar. Onun için bu konuyu bir kere daha hatırlatmış olayım. En önemli hatırlatmalarından biridir. Sabah namazı için bu 2 mazeretin dışında bir mazeret. Hocam ben gece çok çalıştım. Sonra işte şunları yaptım. Vakıf toplantısı, dernek toplantısı. Çok iyi hizmetler yaptım sabaha kadar. Hatta hocam çok çalıştım gece, sabaha kadar tesbihat yaptım. Uyumuş kalmıştım. Yok. Uyuyup kalıyorsan tesbihat falan yapma. Yatsı namazı kılınca hemen yat. Bak şimdi zaten sohbeti de yatsıdan evvel aldık. Yatsı da 9:30'da bitiyor. Saat 10'da istirahata çekilse kıymetli kardeşlerim, güneş de 6:20 geçe doğuyor. Bakın saat 10'dan 6'ya kadar 8 saat deliksiz uyku. Ama ben sizlere teheccüd tavsiye ederim tabii. Hani bir saat daha erken kalkarsak teheccüden de mahrum kalmamış oluruz. Evet. 7 saat olacak o zaman. 7 saat de yetmez mi yani? Yeter inşallah. Onun için de Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeyi çok okurdu. Müminlere gelince bakın Resulullah'a direkt hitaplar doğrudan, müminler için de genel hitaplar. Ayet-i kerime ne? تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَدَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müşrik geliyor kendisine. Uzun uzun konuşuyor. Resulullah Efendimiz de hiç sözünü kesmiyor. Sözünü hiç kesmiyor. Sonra anlatıyor. Peygamber gayet sakin dinliyor. Sonra Efendimiz bitti mi sözlerin diyor. Bitti. Başlıyor Secde Suresinin ilk ayetinden okumaya ve secde ayetine geldiğinde kalkıyor kimseye bir şey söylemeden, ona da bir şey söylemeden yani Allah'ın kelamıyla cevap veriyor. Secdesini yapıyor. Gelen müşrikin adeta bedi benzi atıyor. Arkadaşlarıma ne söyleyeceğim şimdi diye. Diyor ki gittim ama ben söyledim, o da kalktı secde etti. Ne diyeyim ki daha? Onun için o ayetlerden önce de bu ayeti kerime تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَدَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar tatlı yanlarını geceleyin yataklarından kaldırırlar. Korkuyla, ümitle Rablerine iltica ederler. Gündüz olduğu zaman da bakın ben gece ibadet ettim bitmiyor. Gündüz de Allah'ın kendilerine verdiklerinden infak ederler. Demek ki kulun iki yönü var. Geceleyin kendini Rabb'e açacak. Ellerini Rabbine açacak. Gündüz de ellerini Allah'ın kullarına açacak. Ne varsa elindeki olanı verecek. İslam bu. Ed-din tazimle emrillah ve şefakatu li halkillah. Din Allah'a tazim, Cenab-ı Hakk'ın mahlukatına da şefkatten ibarettir. Evet. Tazimimiz zirvelere doğru gidecek inşallah. Tazim ettikçe Allah katında kıymetimiz artacak. Diğer taraftan da Cenab-ı Hakk'ın mahlukatına imkanlarımızı açmış olacağız. İslam bize bunu öğretiyor. Beşinci husussa zikir, tekbir, tesbih, hamd ve tebettül. Cenab-ı Hak yine doğrudan doğruya peygamberine وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكْ تَدَوَّنْ وَخِيْفَ Rabbini kendi kendine yalvararak, ürpererek, alçak bir sesle sabah akşam daima zikret. Rabbini içten içe zikret. Boyun büküp yalvara yakara. Derin bir ürpetiyle, kendini işitebileceğin bir sesle zikret. Sabah akşam zikret. Bu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir özel emir. Onun için Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Muhterem Osman Efendi Üstadımız özellikle bu konudaki sohbetlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de en başta gelen hasletlerden birisi haşiyet haliydi. Cenab-ı Hakk'a karşı haşiyet haliydi. İkincisi merhamet ahlakıydı. Üçüncüsü de züht haliydi. Yani Allah'ın kendisine verdikleriyle yetinmesi. Peygamberimizde bu üç ahlak her an görülendi. Bir haşyeti, bir merhameti, bir de zühtü. Dolayısıyla da hani ayet-i kerime gerçekten Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle madde madde ey peygamberim Rabbini içten içe zikret. Boyun büküp yalvara yakara. Derin bir ürpertiyle kendin işitebileceğin bir sesle zikret. Hem de o hem sabah olsun hem akşam olsun. Peki müminlere ne gibi bir emir var burada? Müminlere de ya eyyühellezine amenü zkürullâhe zikren kesîrâ. Evet. Ey müminler Cenab-ı Hakk'ı gerçekten çokça zikredin. O kadar çok zikredin ki Cenab-ı Hakk'ı bunun mutlak kemaline masruftur diye bir tabir var. Mutlak kemaline masruf. Hani ne kadar zikredeceğim hocam? Ne sayısı yok. Sonsuz bir şekilde sayısız alıp verdiğiniz her nefeste Cenab-ı Hakk'ı hatırlayarak yaşayın. Bu konuyu tamamlayayım inşallah. Altıncı husus tevbe ve istiğfar. Bakın Cenab-ı Hak Habibini de tevbe etmesini emrediyor. İstiğfar etmesini emrediyor. Müminler için de aynı şekilde vel müstağfirine bil eshar buyuruyor. Hakiki müminler seher vakitleri istiğfar ederler. Yedinci husus Cenab-ı Hak Habibine بَلِ اللّٰهَ فَعْبُدْهُ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Ey Peygamberim, sen Rabbine daima ibadet halinde ol ve hep şükret. Onun için Resulullah Efendimiz, ben Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı ya Ayşe diyor, değil mi? Bizlere de ne buyuruluyor? Rabbinizi daima zikredin ve ona daima şükredin. Bakın Cenab-ı Hak bütün güzellikleri önce Habibi'nin şahsinde yaşatıyor. Sonra da müminlere o peygamber hem ittiba etmelerini, ittiba ederken de ayrıca bu emirleri peygamberin şahsında temessül eden bütün emirleri Allah'ın kulları olarak yerine getirmemizi emrediyor. Sekizinci husus tevekküldür ki Cenab-ı Hak yine Habibine ve tevekkel alel hayyillezî lâ yemût. Asla hayatına son olmayacak olan Yüce Rabbine sen ey peygamberim tevekkül et buyuruluyor. Müminler için de aynı şekilde ve alâ rabbihim yetevekkülûn buyuruluyor. Dokuzuncu hususta takva, bakın. Allah Teala Habibine de aynı emri veriyor. Ya eyyühen nebiyyü ittakillah. Ey peygamberim Cenab-ı Hakk'a karşı takva sahibi ol, kendini koru. Ya. Ve la tuti'il kafirin. Sakın kafirlere itaat etme. Münafıklara da itaat etme. Bizlere de Cenab-ı Hak ya eyyühellezine aminu tekullah diye buyuruyor. Ve son olarak istikamet kıymetli kardeşlerim. O da şu. Cenab-ı Hak Habibine فَاسْتَقِيمْ كَمَا اُمِرْتَ Allah sana neyi nasıl emrediyorsa o şekilde istikamet üzere ol ki Resulullah Efendimiz benim saçılarıma ağırdan da Allah'ın bu istikamet emrediyor. Sonra da bizlere de اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبِّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا diyerek evet ölüm anında meleklerin kucağına alacağı insanların sadece iman eden ve istikamet ehli olan insanlar olduğu belirtiliyor. Bu 10 esası kıymetli kardeşlerim, Peygamberimize özel emir, bizlere de bütün müminlere ilahi bir emir olarak bunları bilmek ve yaşamak zorundayız inşallah. Rabbimiz Efendimizle 24 saatimizin her anında onunla kalbi, fiili, kavli beraberliğimizi, hali beraberliğimizi devam ettirmeye hepimizi muvaffak eylesin inşallah efendim.